Bismillahirrahmanirrahim. Rum Suresi 22 ve 23. ayetler. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için ayetler vardır. Geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan rızık aramanız onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda kulak veren bir kavim için ayetler vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayetlerde de gökleri ve yeri yaratması onun yüce kudretine delalet eden ayetlerindendir. Gökyüzünü bütün yükseklik ve genişliği, gök cisimlerinin şeffaflığı, sabit ve seyyareler halindeki yıldızların parlaklığı ile alçaklığı, kesafeti ve üzerindeki dağlar, vadiler, denizler, çöller, hayvanlar ve ağaçlarla yeryüzünü o yaratmıştır. Dillerinizin değişiklik olması da onun ayetlerindendir. Burada diller kastedilmektedir ki bazıları Arap diliyle, bazıları Tatar, bazıları Gürcü, bazıları Rumca, bazıları Frankçe, bazıları Berber, bazıları Türk, Habeş, Hintli, Acem, Saklavi, Hazar, Ermeni, Kürt ve ancak Allah'ın bileceği Adem oğullarının değişik birçok dilleri vardır. Bunlara ilaveten renkleri, derilerin renkleri de değişiktir. Bütün yeryüzü halkının hatta Allah'ın Adem'i yaratmasından kıyametin kopmasına kadar bütün dünya ahalisinin tamamının iki gözü, iki kaşı, burnu, alnı, ağzı ve iki yanağı vardır. Ama onlardan hiçbiri bir diğerine benzemez. Gizli veya açık olsun, sima veya şekil veya söz olarak birini diğerinden ayıran mutlaka bir şey vardır. Düşünüldüğü zaman bu farklılık mutlaka ortaya çıkacaktır. Onlardan her birinin yüzü bizatihi bir usluba, bir şekle sahiptir ki bir başkasına benzemez. Şayet bir cemaat, bir topluluk, güzellik veya çirkinlik sıfatlarından birinde tevafuk halinde olsa dahi onlardan her birini diğerinden ayıran bir ayrıcalık, farklılık ve mutlaka vardır. İşte Rabbimiz şüphesiz ki bunda da bilenler için ayetler vardır diyor. Geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan rızık aramanız onun ayetlerindendir. Allah Subhanahu ve Teala gece ve gündüz bize uyuma özelliği vermiş. Uykuda rahat, hareketlerin sükuna ermesi, yorgunlukların gitmesi için nimetler vardır. Gündüzün ise sebeplere sarılma, yolculuk yapma, yeryüzünde yayılıp dolaşma gibi nimetler vermiştir ki bu uykunun zıttıdır. Şüphesiz ki bunda da bilenler, anlayanlar için ayetler vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle diyor, buyuruyor bakın. Allah'ım, yıldızlar battı, gözler sakinleşti. Sen hay ve kayyum olansın. Ey hay, ey kayyum, gözümü uyut, gecemi sakinleştir. Evet. Uyuyamayan bir insana Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vermiş olduğu örnek dualardan birisi. Allah'ım, yıldızlar battı, gözler sakinleşti, sen hay ve kayyum olansın. Ey hay, ey kayyum, gözümü uyut, gecemi sakinleştir. Amin ya Rabbi. Allah Subhanahu ve Teala da burada yine Rablığına işaret ediyor. Yaratıcılığına, efendiliğine, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderdiğine, yaşatan ve öldüren olduğuna ve buradan da insanları yarattığı şekle ve onların hayatını nasıl tanzim ettiğine işaret ediyor. Aynen de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bir sözünde buyurduğu gibi Allah Adem'i yeryüzündeki değişik değişik topraktan yaratmış. Onun için kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi bunların arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri verimli olanlardan eylesin. 24 ve 25. Size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda akleden bir kavim için ayetler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması da yine onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir çağırmaya görsün, yerden hemen çıkıverirsiniz. Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada da size korku ve ümit vermek için şimşeği göstermesi onun azametine dalalet eden ayetlerdendir diyor. Çünkü şimşekten sonra meydana gelecek rahatsız edici yağmurlar ve helak edici yıldırımlardan dolayı bazen ondan korkarsınız. Bazen de ihtiyaç duyulan yağmurun kendisinden sonra gelmesi için şimşeğin çakmasını umar, beklersiniz. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu sebepledir ki gökten su indirip onunla ölümünden sonra hiçbir bitki veya başka bir şey olmamasından sonra yeniden diriltmesi de onun ayetlerindendir buyurmaktadır. Yeryüzüne su geldiği zaman harekete geçer, kabarır ve her çeşit bitkiden çift çift yetişir. Şüphesiz ki bunda öldükten sonra dirilmeye veya kıyametin kopmasına apaçık bir dalalet ve ibret vardır. İşte bu sebepledir ki Allah Subhanahu ve Teala bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır buyurmuştur. Allah Subhanahu ve Teala'nın göğün ve yerin onun emriyle ayakta durması da yine onun ayetlerindendir kavli aynen başka bir yerde buyruk olmadıkça göğü düşmemesi için o tutar. Yine muhakkak ki zail olmasınlar diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır buyurmuştur. Ömer İbnül Hattab yeminde zorlandığı zaman bakın ne der. Gökler ve yeryüzü onun emri ve buyruğu altına almasıyla ayakta durmakta. Sonra kıyamet günü geldiğinde yer başka bir yerle, gökler de başka bir gökle değiştirilecek. Ölüler kabirlerinden Allah-u Teala'nın emri ve onları çağırmasıyla diriler olarak çıkacak. Bu sebepledir ki sonra sizi bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsin buyurmuştur. Evet. Nitekim başka bir ayette o sizi çağırdığı gün hamd ederek davetine uyarsınız ve çok az kalmış olduğunuzu zannedersiniz buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala o dirilişte kitabı önden verilen sabikunlardan eylesin bizleri. 26 ve 27 göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğer. İlkin yaratıp sonra onu iade eden de O'dur. Bu O'nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O azizdir, hakimdir. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah-u Teala şöyle buyurur. Beni yalanlamaya hakkı yokken Ademoğlu beni yalanladı. Bana sövmeye hakkı yokken Ademoğlu bana sövdü. Beni yalanlaması onun, beni önce yarattığı gibi asla tekrar diriltemeyecek demesi, halbuki benim için ilk yaratma tekrar yaratmaktan daha basit değildir. Bana sövmesi ise Allah çocuk edindi demesidir. Halbuki ben dengi hiçbir şey olmayan, doğurmayan ve doğurulmayan Ehad ve Samet olanım. Evet. Bu hadisi Buhari nakletmiştir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hayır ehlinden eylesin. Allah'a isyan eden değil, onu birleyen, onun emrine boyun eğen, dünyasını ihya eden ve ahirette de Allah'ın razı olduğu kulların arasına girenlerden eylesin. 28 ve 29. O size kendi nefislerinizden bir misal verdi. Size verdiğimiz rızıklarda sağ ellerinizin malik olduklarından ortaklarınız olmasını ister de onlarla eşit olur ve birbirinizi saydığınız gibi bunları da sayar mısınız? İşte aklını kullanacak bir kavim için ayetlerini böyle açıklarız. Hayır, o zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uymuşlar. Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Onların yardımcıları da yoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada dikkat ederseniz geldi. Burada zatı ile beraber bir başkasına tapınan, ona ortak koşan müşriklere vermiş olduğu bir misali gündeme getiriyor. Bununla beraber onlar Allah'a ortak koştukları putların ve eşlerin Allah'ın kulları ve onun mülkü olduğunu itiraf etmektedir buyurmaktadır. Yani elbette sizden birisi buna razı olmaz. O halde Allah'a onun yarattıklarından nasıl eşler, denkler uydurursunuz? Yani yaratan benim, rızık veren benim, çeşit çeşit fırkalara ayıran, dillere ayıran, türlü türlü yiyecekler, içecekler veren, nimetler veren benim, onların yani tapmış olduklarınızın, bana eş koşmuş olduklarınızın hiçbirisi kendisine fayda vermediği halde ki siz de bunu bilip dururken nasıl hala eşler koşarsınız diyerek Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin bulunduğu durumu ne yapıyor? Bildiriyor. Ve arkasından Allah'ın hakkında sapıklık yazdığı bir kimseyi hidayete erdirecek yoktur. Onların yardımcıları yoktur. Şimdi kardeşlerim burada şuna dikkat etmek gerekiyor ki insanlar Kur'an meali okuduğunda muhakkak ki birçok müşkülatları gidiyor. Yani düşünün bir insan hiç Kur'an okumadan 100 hata işliyorsa bir Kur'an mealini okuyarak böyle iyi bir okuyucu olarak en azından bu hataların en azından %30'unu 40'ını ne yapar? Sıfırlar. Ama insanoğlu sanki bir %40'ı sıfırlamakla bütün hataları sıfırlamış gibi bir harekete girmeye başlıyor. Bu sefer de bütün imanını sıfırlayacak hareketlere gidiyor. Ayetlerdeki gelen mantığı aklıyla anlamaya çalışarak birçok şeytanın çelmelerine takılıyor. Aynen bu ayette olduğu gibi Allah'ın saptırdığı kimseyi kim doğru yola iletebilir? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti böyle çıplak olarak mı bildirdi? Bakın yukarıdan ne yaptı? Bir zikretti. Kendi Rablığını ortaya koydu. Yaratıcılığını, yarattığı şeylere işaret etti. Bunların içinde emaneti kime verdiğini zikretti. Ve Allah Subhanahu ve Teala neticede ilah kim? İbadet edilen kim? Açık beyan her şeyi teker teker zikrettikten sonra hala bunları bilip de bunun zıttını hareket eden bir insanı kim doğru yola getirebilir? Anlatabildim mi? Yani Allah Subhanahu ve Teala hiçbir zaman ayetlerini çıplak olarak bu şekilde bırakmıyor. Getirip soruyor. Bunlardan sonra, bunları bildikten sonra, gördükten sonra hala inkarında, küfründe, şirkinde, körü körüne taklitinde, Allah'a isyanında devam eden birine kim hidayet edebilir? Kim doğru yolu gösterebilir? Evet. 30, 31 ve 32. Öyleyse sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur ama insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona dönün. Ondan korkun. Namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Onlar ki dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka oldular. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sen yüzünü doğrult, Allah'ın senin için meşru kıldığı ve seni iletmiş olduğu İbrahim'in dini olan Hanif dini üzerine devam et. Allah'ın seni ona iletmiş ve onu senin için kemal derecesine yükseltmiş. Bununla birlikte sen Allah'ın yaratıkları üzerine yaratmış olduğu fıtratı selimeye yapış. Şüphesiz ki Allah-u Teala'nın yarattıklarının zatını bilme, birleme ve ondan başka ilah olmadığını ikrar üzerine yaratmıştır. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizleri öyle hasletler içinde yaratmış ki, oku dediğinde göz, işit dediğinde kulak, konuş dediğinde dil vermiş. Yani bize yüklediği her türlü alet edevatın karşısında yapacağımız muhakkak bir sorumluluklar var. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu vermiş olduğu her türlü hal ve hareketin hepsini fıtrat üzerine, yani bozulmamış, tertemiz olarak yarattığını söylüyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala daha önceki ayetlerde de geçtiği gibi, ben sizin Rabbiniz değil miyim sözüyle oradaki bütün ruhlarda ne yapıyor? Evet, biz buna şahidiz. Ve Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle, şüphesiz ben kullarımı muvahhidler olarak yarattım, sonra şeytanlar onları dinlerinden saptırdılar buyurmuştur. Veyahut bir hadis-i şerifte, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar, ana baba Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Demek ki kardeşlerim, insanın yaratılışı fıtrat üzerine. Yani Rabb'ı bilme. Fıtratta kullukla tevhidde kulluğu birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani insanın fıtratının icabı Rabb'ı bilmesi, yani gökten rahmeti indirenin, öldüren ve diriltenin, rızık verenin, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaranın bir Rab olduğunu bilmesi, onun illa iman ehli olduğunu gündeme getirmez. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu her hasleti, her sözde, her işte, her amelde Allah'ın birlenmesi ise yaratılışın gayesidir. Yani tevhid dediğimiz olaydır. Birincisini öğrenmede hiçbir çaba, hiçbir gayret sarf etmiyoruz. Çünkü bu zaten doğuştan olan bir şey. İnsan doğuştan yemeği, içmeyi, yatmayı, kalkmayı, korkuyu, yani her türlü duyguyu bilen birisi. Yani Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, biz her insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, yani öğrettik diyor. Bu fıtratın icabıdır. Herkes de aynıdır, hiç değişmez. Ama insanoğlunun büyüme evreme dediğimiz aşamasında, işte ana ve babanın takındığı tavır, onu büyütürken yapmış olduğu hal ve hareketler o insanın değişmesine, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi veya Yahudi ise Yahudi, müşrik ise müşrik ne yapıyor? Olmasına sebep oluyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala fıtratla tevhidi birbirinden çok kalın çizgilerle ayırmış ve fıtri icablarla tevhidi icapların ölçüsünü koymuş. Nasıl? İndirmiş olduğu vahiyle. Kardeşlerim, bizim birinci mükellefiyetimiz icbari kulluk dediğimiz, seçme hakkına sahip olmadığımız ve Allah'ın razı olduğu çarkın içinde yapmakla mükellef olan bir elemanız. Yani acıkacaksın, susayacaksın, korkacaksın, buğz edeceksin, seveceksin vesaire. Bunlar Allah'ın razı olduğudur. İşte bu icbari kulluk dediğimiz mesele ihtiyari kullukla tanıştığında icbari kulluğun işi biter. Yani sağını solunu ayırt etmede senin en önemli ölçün, insanların içinde değer almandaki en önemli ölçün akıldır. Bir çocuk dahi belli bir evreleri geçtiğinde akıl edemiyorsa herkes telaşlanmaya başlar. Yani o çocuk ne kadar güzel, ne kadar böyle baktığında için gider öpüp okşamak istesen dahi, eğer o çocuk akıl dediğimiz melekeyi kazanamamışsa, bir şeyleri akıl edemiyorsa, o çocuğa herkes zavallı, işte şöyle böyle tipinde hareket eder. Ama nasıl aklını kullanmaya başlamış, zekasını belli ediyorsa herkes daha başka bir tavır takınır. İşte akıl ihtiyari kulluğa kadar görevini böylece yürütür. Vahiyle tanıştığı an artık orada görevi biter, teslimiyet başlar. İşte biz buna iman diyoruz. Bu da öğretilir kardeşlerim. Hiç kimse aklıyla imanı kendi kendine tarif ederek, kendi kendine kabullenerek yaşayamaz. Eğer yaşamış olsaydı, ayete dikkat ederseniz, onlar dinlerini bölük pörçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymakta diyor. İşte bakın, hala icbari kullukta devam eden insanların müşkülatı bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu akıl melekesi, yani akıl nimetini insanlar vahye tabi kılamamasının sıkıntısını her yerde yaşıyorlar. İnkar, küfür, ahireti yalanlamanın da ilk zemini hep bu akıldır. Allah Subhanahu ve Teala vermiş olduğu nimetleri hakkıyla yerli yerinde kullanan ve şükrünü eda eden, nankörlük yapmayan sadık kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, aklın görevi idrak, sorumluluğu bilmedir. Ama imanla tanıştığında Allah Azze ve Celle'den gelen her neyse bunu kayıtsız ve şartsız teslim etme mecburiyetindedir. Bu arada akla takılacak bir şeyler olmaz mı? Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ın şunları nasıl dirilteceğim diye bir sorusu var. Bakın, fıtratla alakalıdır. Yani Allah'ın kitabına gitmiş olduğumuz zaman bütün peygamberlerin davet yönünden gelişlerinde birçok şeyler vardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın bu yönünü okuduğumuzda fıtri hasletlerde tamamen rububiyet tevhidinden bize demler var, örnekler vardır. Bu meseleleri gerçekten ciddi manada tahsil etmek istiyorsak, İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'la alakalı gelen bütün ayetleri şöyle çıkarıp sırasıyla okuduğumuzda, gerçekten fıtri hasletlerin, yani rububiyet tevhidiyle alakalı gelen meselelerin birçoğunu çözmüş oluruz. Çünkü onların davetleri her ne kadar uluhiyet tevhidi olsa da hep rububiyet tevhidi ağırlığı vardır. Ama diğer Resullerin gelişine baktığımızda onların bütün ağırlığı uluhiyet tevhidindedir. Yani Allah Azze ve Celle bir kavme uyarıcı göndermeden, dinlerini öğretmeden asla o kavme helak edici, azap edici değildir. İşte Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu hasletleri vermiş ve bunların içinde fıtratınızı bozmayın, fıtratın olduğu halle hareket edin. Yani selim bir fıtrata sahip olan birisi Rabbini bulur. Bunu anlatabildim mi? Yani Allah'ın yaratmış olduğu hal üzerine olan birisi hangi şirk, küfür, pisliğin içinde olursa olsun Rabbini bulur. Çünkü Allah onu selim bir fıtrat üzerine yaratmış. İyiliği ve kötülüğü ayırt edecek bir halde bırakmış. İstisnasız bütün dünyadaki yaratılanlar böyledir. Hiç kimse anasının zina etmesinden, eşinin zina etmesinden hoşlanmaz. Hiç kimse kendi şahsi eşyasının bir başkası tarafından izinsiz kullanılmasından hoşlanmaz. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz vesaire. Bu her fıtratta istisnasız vardır. İşte selim bir fıtrat üzerine doğan birisi yeri göğü görerek gündüzün gidip gecenin aklını görmesi, gökteki yıldızların, ayın, birçok şeylerin bulunduğunu görmesi, mevsimlerin böyle gidip gelmesi, ağaçların önünde türlü türlü hal ve hareketlerin alması, insanın doğması, belli bir evreleri geçirip ölmesi, hep gözünün önünden giden bu şeyleri görmesiyle bir yaratıcının olduğunu ne yapar? Bilir ve ikrar eder. Ve yaratıcısını arar. Aynen İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, aynen rububiyet tevhidinde ağırlıklar var dediğimiz için ne yapıyor? Yıldıza, aya, güneşe bakıyor. İşte bu benim Rabbim diyor. Neden? Çünkü Araf 172'de Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirdiği gibi orada da Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar çıkartıldı. İbrahim'in ruhu da oradaydı. Ama her ne kadar ikrar etsek de kardeşlerim, Rabbimizi tanıyor muyuz? Var mı bir emare? Yok. Sadece bir ahit aldığımız gündemde. İşte İbrahim Rabb'in varlığını fıtratı selimlen buldu ama tanımıyordu. Tanımaması onun o sözleri söylemesine mazeret kılıyor. Çünkü öğretilmeyen, bildirilmeyen bir şeyde İnsan hangi kelimeyi kullanırsa kullanılsın, bugün öğretilen bir dinde karşılığı bunun küfür, sahibini de failini de kafir olarak itham edeceğimiz bir cümle olabilir ama düşünün, bugün yıldıza veya güneşe veya aya birisi Rabbim dese, o insanın şeren dindeki hükmü nedir? Direkt kafir olur değil mi? Ama bunu bilmeyen birisi, bundan haberdar olmayan birisi bunu söylemişse senin onu itham etmen mümkün değildir. Çünkü Allah hiçbir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azap edici değil. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın bu yönlü korkunç bir örnekliği var. Bütün Kur'an'ı baştan aşağı sırf İbrahim Aleyhisselam'dan alakalı gelen ayetleri çıkarıp alt alta yazıp düzgün defalarca okuma insanın bu yönünü çok güzel tamir eder ve tahsil ettirir. İmanının artmasına, kulluğunun sağlam temeller üzerine insanın bina etmesine sebep kılar. Ha, Musa Aleyhisselam'la alakalı da birçok şey var. Düşünün, Medyen'e geldiğinde ağacın kenarına oturuyor. Bu kul sana muhtaç, yani karnım aç, senin doyurmanı bekler diyor. Yediren içiren Allah. Yani ayakkabının tokasının dahi düştüğünde tamirini Allah'a havale etmen ve onun sana bir sebep kılmadan tamir etmenin bile imkansız olduğunu biz o resullerden öğreniyoruz. Yani tevekkül, tevessül, tefekkür neymiş? İşte bu ayetler okunmadan gündeme gelmiyor. Düşünün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, bakın dikkat edin burada, hakkıyla tevekkül etseniz ne olur? Şu aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi rızıklandırılırsınız. Peki bu tevekkülün oluşmamasına sebep ne? Hepimiz fıtrat üzerine yaratılmadık mı? Şeytanın ilk yaklaştığı yer rızık endişesidir. Açlıkla korkutur insanı. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün seferdeyken bir koyun çobanının yanında konaklıyorlar. Çoban onlara taze süt sağıyor, ikram ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz soruyor sahabelerine. O kadar güzel bir öğretme şeyi var ki, Allah hepimize o yolda gitmeyi nasip etsin. Ashabına gösteriyor. Şu koyunlar mı çok yavrular yoksa şu çoban köpekleri mi diyor. Sahabe şöyle bakıyor, tabii ki köpekler diyor. Bir batında kaç tane yavru var? 9 ya da 10. Koyun kaç tane yavrular? 1 veya 2. Peki senede hangisi 2 sefer yavrular? Köpekler diyor sahabe. Peki hangisi kesilir yenir? Sahabeler köpekler estağfurullah koyunlar diyor. Peki hangisi çok diyor? Hiç düşündünüz mü? Çobanın güttüğü köpek mi olması gerekiyor, koyun mu? Köpeklerin çok olması gerekiyor değil mi? Hangisi çok? Sahabe hiç düşünmedi, hiç aklına getirmedi ama gözünün önünde olan vakayı o an hissediyor ve susuyor. Peki bu nedir diyor. Sahabe Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi, işte bu Allah'ın bereketi diyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hakkıyla tevekkül eden, ihlaslı, samimi ve berekete uğrayan Müslümanlardan kılsın, kanaatkar sahibi kılsın. Bunlar hep bizim gözümüzün önünde olan şeyler. Ama ne zaman iblisten tanıştık, ne zaman iblise kapılarımızı açtık, iblis oradan girdi. Sanki ana rahminde 9 ay bir kordon bağıyla beslenen biz değiliz. Sanki doğduktan sonra 2 sene ana sütüyle beslenen biz değiliz. Elimiz ekmek tutana kadar ebeveynlerimiz tarafından beslenen, büyütülen biz değiliz. Elimiz ekmek tutup da cebimize 3-5 kuruş bir şey girdi mi hemen Rabbimize bir isyan, hemen bir sırt dönme var. Evet. Ataların dediği gibi yeri ekmeyen göğe bakmaz. Evet. Tarlayı eken çiftçi hemen samimiyetle, ihlasla kafayı göğe çevirir. Niye? Çünkü o attığı tohumu yeşertecek, yaşartacak, filiz çıkaracak ancak Allah o an bilir. İşte Allah verdikten sonra insan unutur. Allah unutanlardan bizleri eylemesin. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ben insanı hanifler olarak yarattım demesi işte buna işaret. Şeytan onları ne yapıyor? Kandırıyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hakkıyla şükredenlerden ve Rabbine kulluğunu hakkıyla eda edenlerden eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi burada da Allah subhanahu ve teala hemen bu fıtratın yanında kardeşlerim o kulluğun üzerine bina ettiği bir ibadetten bahsediyor. Yani aleyhissalatü vesselamın ashabının da dediği gibi biz İslam'da namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezdik, bir amel bilmezdik diyor. Namazı kılın da müşriklerden olmayın diyor. Demek ki insanoğlunun üzerinde, inandım diyen insanoğlunun üzerinde namaz dediğimiz tevhid eyleminin çok büyük bir hakimiyeti var. Allah subhanahu ve teala da hemen burada ayetlerinde namazı kılın ve müşriklerde ne yapmayın? Olmayın diyor. Demek ki bu kadar verilen nimetin karşısında ona hamd etme, ondan korkma ve namazı kılma insanın da imanda kalmasına sebep oluyor. İmanda kalmasına sebep oluyor. Yine bir hadis-i şerifte Müslüm'ün iman babında 82-83 nolu rivayette kim namazı terk ederse kafir olur diyor. Veyahut onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur. Veyahut gelen başka naslara baktığımızda namazı kılmayanın İslam'da nasibi yoktur diyor. Veyahut başka gelen bir ayete Sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik. Batıla dalanlarla biz de dalardık diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın bu biz inanan kulların üzerine koyduğu namazın gerçekten imanın üzerinde korkunç bir tesiri var. Ki ayeti kerimelere baktığımızda da o namaz ki insanı diyor her türlü fuhşiyattan, her türlü fahşadan, kötülükten ne yapar? Korur. O namaz ki bir insanın evinin önünden düşünün bir nehir aksa, o nehire insan günde 5 sefer girse pislikten eser kalır mı? Kalmaz diyor. İşte namaz mümini böyle ne yapıyor? Temizliyorsa, münafıkları anlamamızda bile namazdaki 6 nifak hareketini bile biz ne yapıyoruz? Namaz kılanın hal ve hareketlerinden, yani namaz insanda öyle bir tecelli yapıyor ki mümini, münafığı, kafiri bile ayırt edecek özelliklere sahip. Demek ki bu ibadetin hakkını verme, Allah'a hamda yol açtığı gibi, ona gereği gibi bir kulluğa sebep olduğu gibi, bunun terki de insanı ta aşağılara götürüyor, hatta daha da kötü, daha da kötü. Ve ebedi cennete bile girişi ne yapıyor? Namazın terki insanı götürüyor. Ama bu noktada kardeşlerim, toplum öyle hale gelmiş ki, fıtrat üzerine yaratılan insanlar fıtratı bozmuşlar. Kalpte başlayan tasdik eylemi dilin ikrarıyla, azaların onu göstermesiyle, ispatlaması ve yalanlamasıyla devam eder. Yani iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Ama Muhammed ümmeti öyle bir olmuş ki kardeşlerim, İmanın tarifinde dahi öyle müşkülatlara girmiş, öyle fırkalara ayrılmışlar ki, onların bu imanın anlayışındaki yanlışlıklar, geride onlara inanan, onların peşinde giden insanların fırka fırka, parça parça olmalarına sebep olmuş. Aynen Allah Azze ve Celle'nin parçalanmayın, bölünmeyin, sonra gücünüz kırılır diyor ya, kalp tasdik, dil tasdik eder diyen, yani iman budur diyen mürciye taifesi ameli imandan cüz görmemiş ve amellerdeki gevşeklikler insanların her türlü şirkte, küfürde gitmelerine ve hala kendilerinin iman dairesinde kalmalarını düşünmelerine sebep olmuştur. Yani Rabb'in birliği, Rabb'ı bilmeyle onu birlemeyi birbirine karıştırmış ve bilmeyle birlemenin aynı şey olduğuna hükmetmiş. Ben tasdik ettikten sonra amel etmeyeyim, önemli değil, Allah affeder, Allah cennetine koyar, cezalar zaten bir korkutmadır, bunun için inmiştir, Allah'ın sonsuz rahmeti vardır deyip mesnetsiz konuşarak alınıtlak insanların cennete gireceğini iddia etmişlerdir. Bunun zıttına ise yine imanda kalp tasdik eder, dil ikrar eder, azalar da gösterecektir diyen, ki buraya kadar haricilerle beraberiz, onlar da tutmuşlar, imanın şube şube olduğunu kanaat etmemişler, imanı bir bütün olarak ele almışlar ve her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil de tevhid üzerine doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti mazeret olarak görmeyip alelutlak insanları günah işlediğinde cehenneme postalamışlar. Bakın, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir akıl nimetini Allah'ın emrettiği yolda kullanamayıp da iblise kul eden insanların düştüğü durumlar. Birisi fıtrattaki Allah Azze ve Celle'nin korku huyuyla sapmış, birisi de ümit huyuyla sapmış. Yani her iki haslette bizde olan hasletler. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hem korkan hem de ondan ümit edenlerden kılsın. Çünkü bizim itikadımız budur. Korkuyla ümit, hüsnü zannetme Allah Azze ve Celle'ye. Korkuda sapıtırsan alel ıtlak insanları, yani merhamet bile duymadan götürürsün. İşte iman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik ve iman şube şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir. Sırf bu hadisi şerif Mürciye taifesine reddi olarak yeterlidir. Tevhid de şube şubedir kardeşlerim. Tevhidin de şubeleri vardır. Ama imandaki şubeler artar ve eksilir. İtaatlarla artar, masivalarla ne yapar? Eksilir. Bunun da Kur'an'da ve sünnette gelen birçok nasları, delilleri vardır. İnsanlar iyilik yaptıkça, güzellik yaptıkça, itaat ettikçe, Allah'ın emrini yerine getirdikçe ne yapar? İmanının arttığını hisseder. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin de dediği gibi, yapmış olduğun iyilikler seni sevindiriyor, İşlemiş olduğun kötülükler de seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Yani diri bir kalbe sahipsin. Tevhidin şubeleri olmasına rağmen artma ve eksilme olmaz kardeşlerim. Tevhiddeki artma insanı Allah muhafaza şirke götürür, yani müşrik kılar. Eksilme ise ne yapar? İlhat ehli kılar ki o da insanı dinden çıkarır. Ama İmandaki şubeler, misal namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, doğru söz söyleme, hayal olma, bunlar imandan şube olduğu gibi hayasızlık, yalancılık vesaire bunlar da küfürden bir şubedir. Yani yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırman senin imandaki o şubenin kemale ermesine sebep olur ve imanının artmasını, arkadan işleyeceğin birçok amele işleme iştiyakı bulursun. Ama onu kaldırmaman o şubendeki kemaletin eksikliğine neden olur. Fakat bu da dinden ne olurmuş canım, yani ben şunu kaldırsam ne olur, kaldırmasam desen, Allah'tan geleni inkara gitmen hasebiyle bu sefer tevhidi bozar, bütün şubelerin yok olmasına sebep olursun. Allah Subhanahu ve Teala bizlere hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla kendisine boyun eğmeyi ve Allah'ın bize vermiş olduğu bütün hasletlerde Rabbine boyun eğmeyi nasip etsin. Aklı gelen vahye tabi kılmayı ve ondan geleni neden nasıl sormadan olduğu gibi kabul etmeyi nasip etsin. Eğer bu türlü hareket yapmadığımızda, aklı her şeye soktuğumuzda bu sefer fıtrat bozulacaktır. Bu sefer akıl insanın fıtratının bozulmasına, açılıp saçılmasına, rızık endişeleri yaşamasına ve Allah'a karşı kulluğunda samimi olmamaya sebep kılacaktır. Düşünün, şu ana kadar 30 tane sureyi okuduk. Allah Subhanahu ve Teala'nın indirmiş olduğu. Ve baktığımız zaman müminler, kafirler ve müşrikler. Allah Subhanahu ve Teala müminlerin özelliklerini anlatırken bakın hep fıtri hasletler. Onlar ne yaparlar? Görmedikleri halde Rablarından korkarlar. Ha, biz de fıtri bir şey var mı korku? Var. Korku nedir? O bir şey hissettiğinde kalbin çarpması, birçok şeylerin harekete geçmesi. Peki bu korku varken Allah kaydı ne yapıyor? Eğer müminseniz benden korkun. Yani kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. Müminlerin ilk vasıflarından birisi bu. Peki korkuya etken nedir? Eğer insan günah işliyorsa demek ki Allah korkusu azalmış. Eğer Allah'tan korkuyor, yapmış olduğu işlerde onun emri ve nehi doğrultusunda hareket ediyorsa demek ki fıtratını bozmamış. Müminlerin vasıflarına baktığımızda Allah'ın vermiş olduğu rızıktan hem yer hem de infak ederler. Bakın yeme içme var. Ama bu gene kulluğa. Gayba da iman ederler. Namazı da dosdoğru kılarlar. Yani fıtri hasletlerde verilenleri hayra kullanma, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu vahye ne yapıyor? Kapta bir muhataplık gündeme geliyor. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 40 yaşına kadar bakın fıtri hasletlerinde hiçbir bozulma göremezsiniz. Hem de o ortamda. Hem de fuhşun, şirkin, küfrün had safhaya çıktığı bir ortamda 40 yaşına kadar fıtratı bozulmayan bir şahsiyet var karşımızda. Onun için fıtratın anlaşılması imana da zemin hazırlar kardeşlerim. Doğru bir fıtrat, yani selim bir fıtrat üzerine kalan birisi gelen vahye ne yapar? Kendini hazırlamış olur. Bir insan fıtratını bozmasın, Rabb'ı hiç bilemesin, yani ilahlığıyla alakalı, o kendini kurtarır. Yani yeri göğü yaratan bir yaratıcı var dese, hiçbir şey bilmese, o şekilde bu söz o insanı kurtarır. Onun için fıtratın icabı Rabb'ı bilme, bu kadardır. Yaratılışın icabı ise her sözde, her işte, her amelde birlemedir. İşte bunun üzerine gelen ibadetleri bina edip imanın gereğiyle hareket etme insanı müminler dairesinde bırakır. Bunun dışında yapmış olduğu her hareket o insanın imanını ne yapar? Bozar. Evet. Kaydı baştan dinlersen delilini anlarsın şayet. İki ayette bir saattir konuşuyorum. Yani kulluğu biz ikiye ayırıyoruz. Fıtratta kulluk, tevhidde kulluk diye. Fıtrattaki kulluk nedir? Kişinin ruhlar aleminde vermiş olduğu ahdin bir neticesi. Yani sen bizim Rabbimizsin. Allah Subhanahu ve Teala da yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu. Ben bunu bilmiyordum. Veyahut da ebeveynlerimiz sana vermiş olduğu bu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye ne yapıyor? Herkese bu vakayı kendi nefsine şahitler kılıyor. Biz her ne kadar bu vakayı hatırlamasak bile bu bizim üzerimize nedir? Hüccettir. Buna biz birinci misak diyoruz. Rablığın ikrarı. Ve her doğan çocuk da fıtrat üzerine doğuyor. Kime sorarsan sor, göğü yaratan kim? Allah der. Yeri yaratan Allah. Yediren, içiren Allah. Kime sorarsan sor. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. İşte bu Rablığın kabulüdür. İstisnasız bütün insanlıkta bu vardır, yaratılanda. Ama kulluğa gelince, yani birlemeye gelince işte bu öğretilir. Biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermeden onu azap edici değiliz diyor. İşte şeytanlar yaratılan bu kulların hanifliğini bozabilmek için üstünden, sağından, solundan, altından her yerden ne yapıyor? Kuşatıyor. Ama kişinin selim bir fıtrata sahip olması iblisin bütün desiselerini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hakkıyla iman etmeyi nasip etsin. Şeytanın şerrinden, şeytana benzer insanların şerrinden, her türlü vesveseden bizleri uzak kılsın. Fıtratı bozulmayan, fıtratı selime üzerinde giden ve ihlasla, samimiyetle iman eden tevhid ehli samimi kullardan eylesin. Evet. İnşallah yeri geldikçe bu meseleye tekrar değineceğiz. 33'ten 37'ye kadar insanlara bir zarar dokununca Rablarına dönerek ona yalvarırlar. Sonra onlara katından bir rahmet tattırınca bakarsınız ki içlerinden bir grup Rablarına şirk koşup durmaktadır. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için sefa sürün bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? Ne zaman da insanlara bir rahmet tattırdıysa onunla sevinirler. Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini kesiverirler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine yayıp genişletir de kısar da. Muhakkak ki bunda inanan bir kavim için ayetler vardır. Evet kardeşlerim. Burada da Allah Subhanahu ve Teala yine insanın fıtratındaki vermiş olduğu hasletlere ve bunu birazdan imana kayıtlı kılacak. İnsanların sıkıntı hallerinde tek ve ortağı olmayan Allah'a dua ettiklerini haber veriyor. Onların nimetlerini haber veriyor ki onlara nimetlerini bol bol verdiği zaman da onlardan bir kısmı hemen Allah'a şirk koşmakla beraber bir başkasına tapıyorlar. Yani kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için ayetlerin Allah Subhanahu ve Teala indirdiği bu ayetinde hemen onlara bir şey verdiğimizde onlar hemen eş koşma yoluna giderler. Bakın Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulü'nün şirkin misalini anlatırken Tirmizi'nin kitabı misalde sizin diyor bir köleniz olsa şirkin misalini anlatırken ona deseniz ki aha sana iş, işte sana ev, çalış, kazan, gösterdiği yerde yiyip içip yatsa ve ücretini getirip de bir başkasına verse bundan memnun olur musunuz diyor. İşte şirkin misali budur diyor. Allah Subhanahu ve Teala yaratacak, yedirecek, içirecek, besleyecek, büyütecek şükrü, edası bir başkasına. İnsanın memnun olmadığından Allah Azze ve Celle memnun olur mu? İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala delilsiz, hüccetsiz, burhansız olarak putlara tapınmayı uyduran müşrikleri reddediyor ve onlara yoksa onlara ortak koştuklarını söyleyen bir delil mi indirdik diyerek soru soruyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala ne zaman da insanlara bir rahmet tattırdıysak onunla sevinir ama yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini kesiverir. Burada insan ayıplanmakta. Ki o ancak Allah'ın koruduğu ve muvaffak kıldığı bir varlıktan ibarettir. Halbuki insana bir nimet isabet ettiğinde şımarıp azar ve kötülükler gitti başımdan diyerek kendi kendine sevinir ve başkalarına karşı övünüp büyüklenir. Hud 17'de. Başına bir zorluk geldiğinde ise ümitsizliğe düşer ve bundan sonra da bütün bütüne bir hayrın gelmesinden ümidi keser. Rabbimizin dediği gibi ancak sıkıntıya, darlığa sabredip bollukta salih amel işleyenler müstesna buyurmuş. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümine şaşılır. Allah onun için ne takdir buyurmuşsa bu onun için ancak hayır olur diyor. Bolluğa kavuşursa şükreder, onun için hayır olur. Darlığa düşerse sabreder, bu da onun için hayır olur. Allah bizi bu taifeden kılsın. Razı olan, hamd eden, sabreden, şükreden, isyan etmeyen samimi kullardan eylesin. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada insanı türlü türlü şeylerle imtihan edeceğini ve hangimizin ameli daha güzel bunu deneyeceğini söylüyor. Allah bizi kazananlardan eylesin kardeşlerim. 38'den 40'a kadar akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekat ise böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren ve daha sonra dirilten de Allah'tır. Ona koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buradaki gelen ayetlerde de akrabaya iyilik, sıla-i rahimde bulunmayı, harcayacak bir şeyi olmayan veya yanında bulunan, kendisine yetmeyen yoksula nafakayı ve yolculuğunda ihtiyaç duyduklarında muhtaç olan yolda kalmışa hakkını vermeyi emrediyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın rızasını en yüce gaye olan kıyamet günü Allah'a bakmayı dileyenler için daha hayırlıdır. Ve işte onlar hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa erenlerdir. Şimdi burada işaret edilen noktayı anladınız mı kardeşlerim? Müminlerin vasıfları neydi? Allah'ın vermiş olduğundan hem yiyen hem de infak eden. Ne zaman? Sadece Ramazan'da mı? Ramazan ayında mı birilerini çağırma? Ramazan ayında mı fitre zekat akla gelme? Her zaman bakın. Her zaman. Zaten belli bir Allah'ın bize vermiş olduğu günler olmasa bırak insanlığı, Müslümanlar bile birçok vasfını yitirmiş. İşte bakın bunları yapmadığında belalara bakın. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğimiz faiz Allah katında artmaz. Kim insanlara verdiğinden daha fazlasını kendisine vermeleri için bir hediye verirse bunun Allah katında onun için bir sevabı yoktur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla kulluğunu eda edenlerden eylesin. Allah'ın rızasıyla yapılan amelleri bizlere nasip etsin. İhlas, samimiyet versin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kimse temiz bir kazançtan bir denk hurma tasadduk ettiğinde Rahman onu eliyle alır ve o hurma Uhud dağından daha büyük oluncaya kadar sahibi için sizden birinin tayını veya deve yavrusunu yetiştirip büyüttüğü gibi artırır, büyütür diyor. Yani yapmış olduğun hayra hiç küçük gözüyle bakma. Allah'ın rızasını kat, onda niyetini bozma. Allah Subhanahu ve Teala onu sana öyle bir hayır olarak getirir ki sen bile anlayamazsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdik diyor sahabeler. O bir şeyleri düzeltiyordu. Ona yardım ettik. Şöyle buyurdu. Başlarınız hareket ettiği sürece rızıktan ümit kesmeyin. Şüphesiz insanı anası üzerinde elbise olmaksızın kıpkızıl et olarak doğurur. Sonra Allah-u Teala onu rızıklandırır buyurmuştur. Allah bizleri rızık endişesi çeken insanlardan eylemesin. Kendisine eş koşan, ondan yüz çeviren, inatçı, nankör ve günahkarlar sınıfına girenlerden Rabbim bizi eylemesin. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Akabinde dikkat edin ayetleri okurken ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Aksine beni birlemenizi, bana ibadet etmenizi istiyorum diyor. Allah bizleri hakkıyla anlayanlardan, ölümden sonra dirilişin olacağına inananlardan, ahireti unutmayanlardan eylesin. 41 ve 42 İnsanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat belirdi. Ki yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce geçenlerin akıbetinin nasıl olduğunu görün. Onların çoğu müşrik idiler. Evet. İbn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, bu rivayete göre deniz, şehirler ve kasabaların nehir kenarında olanlarıdır. Evet. Burada insanların elleriyle işlediklerinden dolayı karada ve denizde bozgun belirdi ayetinin manası, şüphesiz ki meyveler ve ekinlerdeki eksiklik günahlar sebebiylendir. Allah'a isyan olan işler sebebiylendir ki kim yeryüzünde Allah'a asi gelmişse şüphesiz yeryüzünde bozgunculuk yapmıştır. Zira yeryüzü ve göğün düzeni Allah'a itaat iledir. Bu sebepledir ki Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste, muhakkak ki yeryüzünde yerine getirilen, uygulanan bir had cezası, yeryüzü ehli için onlara 40 sabah yağmur yağdırılmasından daha sevimlidir. Bunun sebebi, cezalar uygulandığı zaman insanların veya çoğunluğunun veya onlardan birçoğunun haramları işlemekten kendilerini alıkoymalarıdır. Allah'a isyan olan ameller işlendiği zaman bu, gökten ve yerden bereketlerin sona ermesine sebep olur. Bu sebepledir ki Hazreti İsa ahir zamanda indiği zaman bu tertemiz şeriatla hükmedecek, domuzu öldürecek, haçı kıracak ve cizyeyi kaldırarak insanlar sadece İslam'ı, Müslüman olmalarını veya kılıca razı olmalarını kabul edecektir. Allah-u Teala onun zamanında Deccal ile ona uyanları Yecüc ve Mecüc'ü helak buyurduğu zaman yeryüzüne bereketlerini çıkar denilecek, bir nardan bir insan topluluğu yiyecek ve doyacak, kabuğu ile gölgelenecek, sağmal bir devenin sütü insanlardan bir topluluğa yeterli olacak. Bu ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının uygulanmasının bereketiyle olacak. Ne zaman ki adalet yerine getirilir, işte o zaman bereket ve hayır çoğalacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, muhakkak ki bir günahkar öldüğünde kullar, ülkeler, ağaçlar ve canlılar rahata erer. Evet. Allah bizi hayırlı kesimden eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. 43, 44 ve 45. Reddine asla imkan bulunmayan Allah'ın o günü gelmezden önce yüzünü dosdoğru dine çevir ki o gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendisi için rahat bir yer hazırlamış olur ki iman edip salih ameller işleyenleri Allah'ın fazlından mükafatlandırması içindir bu. Muhakkak ki o kafirleri sevmez. Allah Subhanahu ve Teala kullarına zatına itaatla doğruluğa koşmalarını, hayırda acele etmelerini emrediyor. Evet. Allah bizi tutanlardan eylesin. 46 ve 47. Rüzgarları müjdeleyiciler olarak göndermesi, rahmetinden size tattırması, emriyle gemilerin yüzmesi ve lütfundan rızık istemeniz onun ayetlerindendir. Belki şükredersiniz. Andolsun ki senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine göndermişizdir de onlara açık deliller getirmişlerdir. Ama biz suç işleyenlerden öç aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üstümüze bir haktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da yine burada yarattıklarını olan nimetlerini anıyor. Peşinden yağmurun gelişini müjdeleyen rüzgarları rahmetinin önünden gönderdiğini ve o rahmetinden size tattırması için buyurmuştur. Burada kulları ve ülkeleri diriltmek üzere indirmiş olduğu yağmuru kastediyor. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri gönderdiğini, Allah-u Teala'nın kulu ve elçisi Muhammed'i kavminden ve insanlardan birçoğunun onu yalanlamasına karşılık bir teselliden ibarettir. Ümmetlerine apaçık deliller getirmelerine rağmen geçmiş peygamberler de peygamberlerini, ümmetleri ne yapmış? Yalanlamış. Ama Allahü Teala onları yalanlayıp zıt gidenlerden intikam almış ve onlara inananları kurtardığını, çünkü müminlere yardım etme üzerimize bir haktır buyurmuştur. 48'den 51'e kadar. Allah odur ki rüzgarları gönderip bulutları yürütür ve onları dilediği gibi gökte yayar ve kısım kısım yağar. Nihayet sen de aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Allah'ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla onlar hemen seviniverirler. Halbuki daha önceden kendilerine yağmur indirilmesinden kesin olarak ümitlerini kesmişlerdi. Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir baksana. Toprağı öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte o bütün ölüleri de muhakkak diriltecek. O her şeye kadirdir. Andolsun ki bir rüzgar gönderir de yeşillikleri sarartırsak bunu görünce hemen nankörlüğe başlarlar. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, rüzgar ikinci kat yeryüzünden musahhar kılınmıştır. Allahü Teala Ad kavmini helak buyurmayı dilediğinde rüzgarın koruyucusuna Ad'ı helak edecek bir rüzgar göndermesini emretmişti. Melek, Rabbim onların üzerine öküzün burun deliği kadar bir rüzgar göndereyim dedi. Cebbar olan Rab, hayır buyurdu. Böyle yaparsan yeryüzü ve üzerindekileri ters düz eder. Fakat onlara bir yüzük kadarını gönder. İşte bu Allahü Teala'nın kitabında her uğradığı şeyi bırakmayıp toza çeviriyordu. Zariyat 42'nin buyurduğu husustur. Allah Subhanahu ve Teala hayra erenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi rüzgarlar çeşit çeşittir. Bunlardan dördü rahmet, dördü de azaptır. Rahmet olanlar yayıcı, müjdeleyici, birbiri ardınca gönderilen, esip savuran rüzgardır. Azap olan rüzgarlar ise akim denilen kısır ve aşılama yapmayan rüzgar ile sarsar adı verilen soğuk yeldir. Bu ikisi karadır. Bir de asıf ve kasıf adı verilen şiddetle esen fırtına şeklinde iki tür rüzgar daha vardır ki bu ikisi de denizde olur. Allah bize şükreden bir haslet versin. 52 ve 53. Bunun için sen ölülere katiyen işittiremezsin. Dönüp giden sağırlara da daveti duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ayetlerimizi ancak inananlara duyurabilirsin. İşte onlar Müslümanlardır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nasıl ki kabirlerdeki ölülere işittirmek, işitmeyen sağırlara sözünü ulaştırmak kudretine sahip değilsin ve bununla beraber sana arka çevirmektedirler. Aynı şekilde hakka karşı kör olanları hidayete erdirmeye ve onları sapıklıktan çevirmeye de güç yetiştiremezsin. Senin görevin davet, onlarınki ise ona uyup uymamak diyor. Biz seni onların başına bekçi koymadık. Sen ancak ücretini benden iste ve emrimi onlara bildir diyor. Evet. Demek ki kişinin bunca nimeti görüp bunları tattıktan sonra Allah Subhanahu ve Teala'ya yüz çevirmesi, yani nankörlüğünde devam etmesi, yani isyanında devam etmesi kalbin ölmesine sebep oluyor. Kalp bu sefer teslim olacağına isyan etmeye başlıyor. Bu isyan dile ve azalara yansıyor. Aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi fitneler, yani günahlar, asilikler kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Hangi kalp bunu içerse siyah bir nokta olur. Ve o noktalar büyüdükçe kalp siyahlaşır, kaskatı olur. Aynen diyor, ters düz olmuş bir testiye benzer. Testinin içi doluysa ters çevirdiğinizde ne olur? İçindeki boşalır değil mi? İşte o kalp ne marufu tanır ne de münkeri. reddeder diyor. İşte böyle bir kalp, ölen bir kalp, Allah'ın nimetlerinin şükrünü eda edemeyen kalp nankörlükte gider. İşte bunlara ne anlatırsan anlat, göz yok ki görsün, ibret alsın. Kulak yok ki hakkı işitsin, çalgıdan, çengiden, haramdan kulağı öyle bozmuş ki. Gönül yok ki diyor, onun önünde perdeler var. Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar etmiş, Allah'ın verdiği nimetler içinde şaşırmış, inkarında öyle gidiyor ki senin görevin sadece davet, 12'de uyup uymama diyor. Evet, bu da davette bizim için çok büyük bir ölçü. Yani bazen insanlar ben bunu anladım, sen de anla, bak doğru bu diye dayatır ya, işte bu cedelden başka hiçbir şeye yaramaz. Senin görevin sadece davet etme, 12'de alıp almama. Hiçbir zaman üzerinde zorlama hakkın yok. 54. Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratmış, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılmış, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O dilediğini yaratır, o alimdir, kadirdir. Burada da Allah Subhanahu ve Teala yine bize işaret ediyor, fıtratımıza işaret ediyor. İnsanın yaratılışındaki tavırlarında bir halden başka bir hale geçip durduğunu haber veriyor. İnsanın aslı topraktan, sonra nufteden, sonra bir kan pıhtısından, sonra bir çiğnemetten. Bunlardan sonra kemik olmuş, kemiğe et giydirilmiş ve ona ruh üfürülmüştür. Daha sonra anasının karnında zayıf, naif, güçsüz, kuvvetsiz olarak çıkmış. Daha sonra yavaş yavaş gelişip küçük bir çocuk, yeni bir yetme genç, erginliğe ulaşmış bir genç, delikanlı olmuş. Bu güçsüzlükten sonra kuvvet, sonra zayıflamaya başlamış. Önce orta yaşlı bir insan, sonra ihtiyar, sonra piri fani olmuş. İşte bu da kuvvetten sonra zayıflık ve güçsüzlüktür. Himmeti, hareketi ve gücü zayıflamış, saçları ağarmış, açık ve gizli özellikleri değişmiştir. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapmıştır. O dilediğini yaratır buyuruyor. Allah bizi her halükarda kendinden korkan, ibadetleri ihlasla yapanlardan eylesin. 55'ten 57'ye kadar. Kıyametin kopacağı gün suçlular bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böylece aldatılıp döndürülürler. Kendilerine bilgi ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür. Ama siz bilmiyordunuz derler. Zulmedenlerin o gün mazeret beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ın hoşnut olacağı şeye dönüşleri de istenmez. Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin dünya ve ahirette bilgisiz olduklarını haber vererek, dünyada putlara tapınma bilgisizliğini göstermişler. Ahiretteki bilgisizlikleri ise daha büyük bir bilgisizlik olacaktır. Onların dünyada bir tek saat kaldıklarına dair Allah'a yemin edecek olmaları onların bu bilgisizlikleri cümlesindendir. Onlar bununla aleyhlerine hüccet konulmadı, onlara mühlet verilmedi ve dolayısıyla özürlerinin kaldırılmadığı niyeti ve kastıyla böyle söyleyecekler. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala, işte onlar böylece aldatılıp döndürülürler. Kendilerine bilgi ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabında yazılan o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız derler. Buyurur ki, inanan bilgin kimseler dünyadayken onların aleyhine nasıl hüccet koymuşlar ise ahirette de kendilerine cevap verecek ve bir saatten başka dünyada kalmadıklarına yemin ettikleri zaman onlara yaratıldığınız günden yeniden diriltildiğiniz güne kadar amellerin yazıldığı kitapta o yeniden diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür ama siz bilmiyorsunuz diyecekler. 58'den 60'a kadar. Andolsun ki bu Kur'an'da İnsanlar için her türlü misali irad etmişizdir. Bununla beraber sen onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan küfrederler. Siz ancak batıl şeyler ortada atanlarsınız derler. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerine böyle damga basar. Sabret, şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yakinen inanmayanlar seni hafifliğe itmesinler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin. Hoş geldiniz. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde de andolsun ki Kur'an'da insanlar için her türlü misali irad etmiş. Gerçeği onlara apaçık beyan etmiş ve hakkı layıkıyla anlayıp tabi olmaları için onda kendilerine misaller vermiştir. Bununla beraber sen onlara herhangi bir ayet getirmiş olsan küfrederler. Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız derler. Yani onlar ister kendi teklifleriyle ve gerekse başka şekilde olan herhangi bir ayet, bir mucize görseler ona inanmazlar. Onun bir büyü veya batıl olduğuna inanırlar. Evet. Hemen damgayı basarlar. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla iman edenlerden eylesin. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala dünyadayken yakinen inananlara ahirette karşılığını hakkıyla verecek. Dünyada inkar edenlere ahirette de hakkıyla karşılığını verecek. Katade'den gelen bir rivayette Hazreti Ali sabah namazını kılarken haricilerden biri ona andolsun ki sana da senden öncekilere de vahyolunmuştur ki eğer Allah'a ortak koşarsan şüphesiz amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun diye bağırmış. Zümer 65. Ali susup onu dinliyor. Söylediğini anladıktan sonra namazdayken ona şöyle cevap veriyor. Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yakinen inanmayanlar seni hafifliğe itmesinler. Evet. Bu sureyi şerife fazileti ve sabah namazında okunmasının müstehap olduğuna dair de birçok rivayetler gelmiştir. Aleyhissalatü vesselam ashabına sabah namazını kıldırmış ve namazda Rum suresini okumuştu. Allah Subhanahu ve Teala bu surenin faziletiyle hepimizi bereketlendirsin. Öğrendiğimiz ayetlerle ilim etmeyi ve amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbimiz kabirde azık kılsın, cehaletimizi gidersin ve hepimizi tevhid ehli kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.